Ayrım 20.
Büyük bir merakla seslerin geldiği yöne gittik. 100 metre ötede bağırıp çağıran bir kalabalık yürüyordu. Toz, toprak, duman, tüfekler, meşaleler birbirine karışmıştı. Anlamadığım sözler bağırılıyordu. Anlamıyordum çünkü Azericeydi. Yani Tebrizlilerin konuştukları Türkçe. Baskerville çevirmeye çalışıyordu. Anayasaya ölüm, parlamentoya ölüm, Allahsızlara ölüm, yaşasın şah. Bir sürü insan her bir yana koşup duruyordu. Yaşlı bir adam şaşkına dönmüş bir keçiyi çekiştirmeye çalışıyordu. Kadının birini ayağa takılmış, 6 yaşındaki oğlu doğrulmasına yardım ediyordu. Kaçmaya başlamışlardı. Biz de buluşacağımız yere varmak için adımlarımızı sıklaştırdık. Sokakta gençlerden bir grup barikatlar kurmaktaydı. Bizi tanıdılar, geçmemizi sağlayarak acele etmemizi tavsiye ettiler çünkü bu yana geliyor mahalleyi yakacaklar diyorlardı. Bütün Ademoğullarını öldürme emri almışlardı. Encümen merkezinde Fazıl'ın yanında 40-50 kişi vardı. Tüfeği olmayan tek insan Fazıl'dı. Sadece bir tabanca, bir Avusturya tabancası vardı. Sakindi, bir gece öncesine oranla daha az sinirliydi. Çekilmez bekleyiş bittiğinde eylem adamının duyduğu rahatlığı duyuyordu. İşte dedi. Panov ne dediyse doğru çıktı. Albay Liakov darbesini yaptı. Kendini Tahran askeri valisi ilan etti. Sokağa çıkma yasağı koydu. Bu sabahtan itibaren anayasacı avını başlattı. Her yerde ve özellikle Tebriz'de. Hovard hayretle, her şey ne kadar çabuk oldu, dedi. Darbenin başladığı Rus konsolosuna telgrafla haber verilmiş. O da bu sabah mollalara haber göndermiş. Onlar da yandaşlarını deveci alanında toplamışlar. Oradan da kentin 4 yanına yaymışlar. Önce dostum gazeteci Ali Meşhedi'nin evine gitmişler, karısıyla anasının gözleri önünde boğazını ve sağ elini kesmişler, kan gölü ortasında bırakıp gitmişler. Hiç tasalanmayın, akşam olmadan Ali'nin intikamı alınacak. Sesi boğuklaştı, bir saniye durdu, derin bir nefes aldı sonra. Ben Tebriz'e bu kentin direneceğini bildiğim için geldim, dedi. Üzerine bastığınız bu toprakta anayasa henüz geçerli. Artık parlamento merkezi burası, yasal hükümet merkezi burası. Esaslı bir savaş olacak, sonunda biz kazanacağız. Beni izleyin. 12 yandaşıyla birlikte onu izledik. Bizi bahçeden geçirdikten sonra bir evin çevresinde dolandırdı, bir ucu yapraklar arasından kaybolmuş tahta bir merdivenin önüne getirdi. Dama çıktık, bir geçitten geçtik, birkaç basamak indik, sonunda kalın duvarlı, neredeyse mazgal deliği denecek minnacık pencereli bir odaya geldik. Fazıl dışarıya bir göz atmamızı istedi. Mahallenin en az korunan, en zayıf noktasının üzerinde bulunuyorduk. Bir barikat kurulmuş, barikatın arkasında bir dizi yerde, elinde tüfek 20 kadar genç bekliyordu. Fazıl, başkaları da var, diye açıkladı. Diğerleri de bunlar kadar azimli. Hepsi mahallenin başlarını tutuyor. Güruh gelmeye görsün. Güruhun gelmesi uzun sürmedi. Ademoğullarına ait birkaç evi yakmak için biraz geç kalmışlardı. Onlar da silahlıydı, bağıra çağıra yaklaşıyorlardı. Birden hepimizi bir titreme aldı. İstediğimiz kadar geldiklerini bilelim, istediğimiz kadar bir duvarın ardına sığınmış olalım, zincirinden boşanmış bir sürünün bağıra çağıra üstümüze gelmesi yaşayacağımız en korkunç deneyim olacaktı. Kendimi tutamayarak fısıldadım. Kaç kişiler? 1000-1500 kadar diye açık ve yüksek sesle yanıt verdi Fazıl. Sonra emredercesine, şimdi korkutmak sırası bizde, dedi. Yardımcılarına bize de silah vermelerini söyledi. Hovard'la aramızda neredeyse alaylı bir bakışma oldu. O soğuk nesnelere büyülenmiş gibi bakıyorduk. Fazıl, pencerelere geçin dedi ve kim yaklaşırsa vurun. Benim şimdi ayrılmam gerekiyor. Bu vahşilere bir sürprizim olacak. O çıkar çıkmaz çatışma başladı. Çatışma demek abartmak olur. Sürü geliyordu, kin kusan, zıvanadan çıkmış bir güruh başlarındaki öncüyle barikatlara hiçbir şey yokmuşçasına dalıyordu. Ademoğulları ateş ediyorlardı. Bir salvo. Sonra bir daha. 10 kişi kadar vurulup yere düşüyor, geriye kalanlar çekiliyordu. Aralarında biri barikatı aşmayı başarmış ama bir süngünün üzerine olanca ağırlığıyla geçivermişti. Ardından bir ölüm çığlığı. Gözlerimi çevirdim. Eğlencelerin elebaşısı arkada durmuş, ölüm diye haykırmaya devam ediyordu. Sonra bir başka kalabalık barikata yüklendi. Bu kez daha becerikliydiler. Yani savunmacıların ve ateş edilen pencerelerin üzerlerine ateş ediyorlardı. Alnından vurulan Ademoğullarından biri kendi takımının tek kaybı oldu. Salvolar yeniden ilk sarayı dövmeye koyulmuştu. Saldırı yavaşladı, geri çekildiler, birbirlerine bağıra çağıra danışıyorlardı. Yeni bir saldırıya geçecekleri sırada yeri göğü inleten bir ses duyuldu. Saldırganların tam ortasına bir havan topu düşmüş, ortalığı kana bulamıştı. İşte tam o an savunucular ellerindeki tüfekleri havaya kaldırarak bağırmaya başladılar. Meşrutiyet, meşrutiyet! Barikatın öte yanında sayısız ceset vardı. Howard usulca, benim silahım sopsoğuk duruyor. Tek bir fişek atmadım. Ya sen? Diye sordu. Ben de. Tanımadığım birine nişan alıp onu öldürmek üzere tetiği çekmek... Fazıl birkaç saniye sonra geri geldi. Sevinçliydi. Sürprizime ne dersiniz? Bir eski Bange Fransız topu. Fransız İmparatorluk ordusundan bir subaydan satın aldık. Damın üzerine yerleştirdik. Gelin de hayran kalın. Pek yakında onu Tebriz'in en geniş alanına yerleştirip üzerine anayasayı kurtaran top diye yazacağız. Anlamlı bir başarı kazandığını bildiğim halde bu sözlerini fazla iyimser buluyordum. Amacı açıktı. Anayasaya bağlı olan birkaç kişiyi toplanabilecekleri, korunabilecekleri ve en önemlisi gelecekte ne yapacaklarını düşünebilecekleri bir toprak parçasına sahip olmak. Eğer bize Haziran'ın o karışık gününde Tebriz çarşısının dolambaçlı yollarının az ötesinde omuzlarında lebel silahları ve bir tek bange topu ile İran'a çalınmış olan özgürlüğünü geri vereceğimiz söylenseydi kim inanırdı? Ama öyle oldu. Ne var ki idealist olanımız bunu hayatıyla ödedi. Hayyam'ın ülkesinde karanlık güller yaşanıyordu. Doğuya vaat edilen şafak bu muydu? İsfahan'dan Kazvin'e, Şiraz'dan Hemedan'a kadar her bağırdan aynı ses yükseliyordu. Ölüm, ölüm, özgürlük, demokrasi, adalet sözcüklerini söylemek için gizlenmek gerekiyordu artık. Gelecek yasaklanmış bir düştü. Anayasacılar sokaklarda kovalanıyordu. Ademoğullarının merkezleri boşaltılmış, kitapları toplatılıp yakılmıştı. İran'ın hiçbir yerinde bu sakin akıl durdurulamamıştı. Tebriz dışında hiçbir yerde. Kaldı ki bu kahraman kentte darbe günü sona ererken 30 kadar mahalle arasında yine de biri, çarşının kuzeybatısında Amir Hız denilen mahalle direnişini sürdürüyordu. O gece genç partizanlar onar onar çarşı kapısını tutarken karargaha dönüştürülen encümen merkezinde Fazıl buruşuk bir harita üzerinde bir takım oklar çiziyordu. Kalemin çizgilerini izleyen 10 kişi kadardık. Fazıl, düşman henüz ona verdiğimiz kayıpların şaşkınlığı içinde, dedi. Bizi olduğumuzdan güçlü sanıyor. Onların topu yok ve bizim kaç topumuz olduğunu bilmiyor. Bu durumdan yararlanmalıyız. Şah elinde sonunda askerlerini gönderecektir. Şimdiden kentin tamamını ele geçirmemiz gerek. Bu gece saldırıya geçeceğiz. Eğildi. Onunla birlikte bütün başlar da harita üzerine eğildi. Ani olarak nehri geçip kaleye iki yandan saldıracağız. Çarşıdan ve mezarlıktan saldıracağız. Akşam olmadan kale bizimdir. Kale 10 gün sonra ele geçebildi. Her sokakta kanlı çatışmalar oldu ama direnişçiler ilerliyordu. Her şey lehlerine gidiyordu. Ademoğullarından bazıları Hint-Avrupa postanesini ele geçirmişlerdi. Böylece Tahran ve ülkenin diğer kentleri, hatta Londra ve Bombay'la iletişim kurulabiliyordu. O gün bir polis kışlası da anayasacılara katıldı ve bir de Maxim mitralyözüyle 30 kasa cephane getirdi. Bu kazançlar halka cesaret verdi. Genç, ihtiyar yüzlerce kişi kurtarılmış mahallelere koşuyordu. Bazıları silahlarıyla birlikte geliyordu. Birkaç hafta içinde düşman kent dışına itilmiş oldu. Sadece kentin kuzeyinde pek oturulmayan ve Deveciler Mahallesi'nden Sahip Divan ordugahına kadar uzanan bir yöreyi elinde tutabildi. Temmuz ortalarına doğru bir gönüllüler ordusu kuruldu, geçici bir yönetim iş başına geçti. Hovar'da alım ikmal işleri verildi. Artık bütün vaktini çarşıda alışveriş etmekle geçiriyordu. Satıcılar ona büyük yakınlık gösteriyorlardı. Howard, İranlıların ağırlık ölçüleri ile pekala baş edebiliyordu. Litreyi, kiloyu, onsu unut diyordu. Burada dirhem, meskal, şinik ve eşek yükü içinde harvar geçerli. Bana öğretme çabasındaydı. Temel ağırlık ölçüsü cav. Orta büyüklükte kabuklu bir arpa ağırlığına eşit. Müthiş diyordum. Hocam ben öğrencisine sitemle bakıyordu. Dersimi iyi öğrendiğimi göstermek için, demek ki cav en küçük ölçü birimi diyordum. Hiç de değil diye kızıyordu Howard. Derhal notlarıma bakıyor sonra, bir arpanın ağırlığı 70 hardal tanesine eşit ya da 6 adet katır kuyruğu teline. Benim görevim onunkisi kadar ağır değildi. Yerel lehçeyi konuşamadığım için yabancılarla ilişki kurmak, güvenliklerini sağlamak ve Fazıl'ın niyetleri hakkında onlara bilgi vermekle yükümlüydüm. Tebriz, 20 yıl önce Trans-Kafkasya demiryolu yapılana kadar İran'ın giriş kapısı, yük katarlarının zorunlu geçit noktasıydı. Alman Mosik ve Schünemann veya Avusturya Doğu Ticaret Anonim Ortaklığı gibi pek çok Avrupa şirketinin Tebriz'de şubesi vardı. Ayrıca konsolosluklar, Amerikan Presbiteryen Misyonu ve daha başka kuruluşlar da bulunuyordu. O zor günlerde hiçbir yabancının zarara uğramadığını övünerek söyleyebilirim. Dahası duygulandırıcı bir dostluk bağı kurulmuştu. Baskerville'den, kendimden ya da harekete katılan Panoff'tan söz etmiyorum. Burada Fazıl'ın yanında silaha sarılmaktan çekinmemiş ve yaralanmış olan Manchester Guardian'ın muhabiri Mr. Moore'u ya da pek çok lojistik sorunumuzu çölen ve Asya Fransa yazdığı yazılarla Paris'te ve bütün dünyada Tebriz'den yana tavır alınmasına yol açan ve böylece kenti tehdit eden korkunç kaderden kurtaran yüzbaşı Anginier'i selamlamak istiyorum. Kentin bazı din adamları yabancıların bu katkılarını anayasıcılara karşı kullandılar. Bir avuç Avrupalı, Ermeni, Babayi ve de her türlü serseri diyorlardı. Halk bu propagandaya kulak asmıyor, bizi sevgiyle karşılıyordu. Her erkek bizlere kardeş, her kadın abla ya da anneydi. Söylemeye gerek yok. Direnişe en büyük destek yine İranlıların kendilerinden geldi. Bir kere Tebrizliler, sonra da inançları yüzünden kentlerinden ya da köylerinden kaçmak zorunda kalmış olan göçmenler destek veriyorlardı. Ülkenin dört bir yanından gelmiş olan Adem oğulları kendilerine bir silah verilmesinden başka bir şey istemiyorlardı. Birçok milletvekili, bakan ve Tahranlı gazeteci için de durum aynıydı. Ama sığınmacıların en değerlisi hiç kuşkusuz Şirin'di. Sokağa çıkma yasağını aldırmadan otomobiliyle yola çıkmış ve Kazaklar onu durdurmaya cesaret edememişlerdi. Halk hayran hayran arabasını izliyordu. Üstelik aslen Tebriz'de olan şoförü böyle bir aracı kullanan nadir İranlılardan biriydi. Prenses terk edilmiş bir saraya yerleşti. O sarayı büyük babası yaptırmıştı. Öldürülen yaşlı şah yılda bir kere buraya gelip kalmayı düşlemişti. Ama anlatıldığına göre daha ilk gece bir rahatsızlık geçirmiş ve yıldız bilimciler böyle uğursuz bir yere ayak basmamasını öğütlemişlerdi. 30 yıldan beri kimse oturmuyordu ve biraz ürkerek oraya boş saray deniliyordu. Şirin uğursuzluğa filan aldırmayarak oraya geçip oturmuştu. Direnişçiler geniş bahçesinde toplanmaktan hoşlanıyorlardı. Aralarına ben de sık sık karışıyordum. Prenses beni her görüşünde seviniyordu. Mektuplar aramızda kimsenin bozamayacağı bir ortaklık kurmuştu. Tabii hiçbir zaman yalnız kalmıyorduk, her toplantıda veya her yemekte en az 10 kişi oluyordu. Durmadan tartışıyor, ara sıra şakalaşıyorduk ama asla aşırılığa kaçmıyorduk. İran'da laubalikten hoşlanılmaz, ince bir nezaket, hatta cafcaflı bir terbiye vardır. Çoğu kez konuşurken, bendeniz, gölgeniz, kulunuz gibi deyimler kullanılır. Hele soylulara ve soyluların kadın olanlarına hitap edilirken yerlere kapanılır. Gerçek değilse bile bu iş sözle yerine getirilir. Sonunda o heyecanlı perşembe günü gelip çattı. 17 Eylül günü. Nasıl unutabilirim? Şirin'in sarayında yanımızdakiler çeşitli nedenlerden ötürü çıkmışlar. Ben de sona kalanlarla birlikte izin istemiştim. Dış kapıdan çıkacağım sırada önemli yazıların bulunduğu evrak çantamı unuttuğumu gördüm. Hemen geri döndüm. Prensesi görmek gibi bir art düşüncem yoktu. Ziyaretçileri geçirdikten sonra dinlenmek üzere çekildiğini sanıyordum. Yanılmışım. Hala oturuyordu 25 boş iskemlenin ortasında tek başına. Endişeli, dalgın. Onu gözden yitirmeden çantamı usulca aldım. Şirin hala sessiz, beni görmemiş gibiydi. Ben de hiç ses çıkartmadan onu seyrek koyuldum. Sanki 12 yıl öncesindeymişim gibiydi. İstanbul'da Cemalettin'in salonunda kendimi görüyordum. Onu görüyordum. O zaman da böyle yan oturmuştu. Saçlarını örten ve iskemlenin ayaklarına kadar inen mavi bir örtü vardı. O zaman kaç yaşındaydı? 17 mi? 18 mi? Bugün 30 yaşında, olgun, huzurlu bir kadın, bir Ece. İlk günkü gibi endamlı. Onun durumunda ve konumunda olan kadınların alışkanlıklarına kendini kaptırmamıştı. Tembel, obur biri olarak bütün günü bir divanın üzerine yatarak geçirmek gibi. Evlenmiş miydi? Boşanmış mıydı? Dul muydu? Bundan asla söz etmedik. Ona çok kesin bir biçimde, "Seni İstanbul'dan beri seviyorum," diyebilmeyi istiyordum. Dudaklarım kıpırdadı, sonra tek bir ses çıkmadan yeniden kapandı. Şirin bana doğru dönmüştü oysa. Sanki ne gitmiş ne de geri gelmiştim, şaşırmış değildi. Bakışlarıyla duraksadı. "Ne düşünüyorsun?" "İlk kez sen," diyordu. Yanıtı dudaklarımın üzerindeydi. "Seni, İstanbul'dan beri." Gülümseyişi biraz sıkılgandı. Ama hiçbir engelle karşılaşmak istemediği bütün yüzüne bu gülümseyişin yayılmasından belliydi. Bense onun sözlerini tekrar etmekten başka bir şey bulamamıştım. Aramızda bir çeşit parıl olmuş sözleri. "Bilinmez, belki bir gün karşılaşırız." Sessiz, anılarla dolu birkaç saniyeden sonra Şirin, "Tahran'dan kitapsız ayrılmadım," dedi. "Semerkant el yazması mı?" "Başucumdaki çekmecemde duruyor devamlı olarak. Sayfalarını çevirmekten hiç bıkmıyorum. Rubailerini ezberlemekten, hele her sayfanın yanına yazılmış olan günlük olduğu gibi belleğimde. O kitapla bir gece geçirmek için ömrümün 10 yılını veririm. Ben de ömrümün bir gecesini." Az sonra Şirin'in yüzüne eğildim, dudaklarımız buluştu, gözlerimiz kapandı, dolup kalmış kafalarımızın içindeki Ağustos böceği şarkılarından başka bir ses duyulmaz oldu. Uzun bir öpüşme, yakıcı bir öpüşme, uzaklardan gelen, engelleri aşan bir öpüşme. Başkaları gelir korkusuyla, hizmetkarlar görür korkusuyla ayağa kalktım, onu izledim. Kapı olduğu hiç anlaşılmayan küçük bir kapıdan geçtik. Basamakları yer yer kırılmış bir merdivenden çıktık. Şimdi torununun kaldığı eski şahın odasına vardık. Ağır iki kapı kanadı üzerimize kapandı. Bir kilit sesi ve yalnız kaldık, ikimiz. Tebriz dünyanın bir ucunda bir kentti. Dünya Tebriz'den uzak erimekteydi. Sütunlu, boyalı, koca bir yatakta sevgilimi öpüyordum. Her düğümü, her düğmeyi, her iliği ellerimle açıyordum. Parmaklarımla, avuçlarımla, dudaklarımla vücudunun her kıvrımını yeniden çiziyordum. Okşayışlarımla, acemi öpüşleriyle karşılık veriyor, kapalı gözlerinden ılık gözyaşları akıyordu. Sabah olduğunda el yazmasını henüz açmamıştım. Yatağın öte yanındaki komodin üzerinde duruyordu. Şirin çıplak, başı kollarımda, göğüsleri bana dayalı uyuyordu. Dünyada hiçbir şey beni yerimden kıpırdatamazdı. Nefesini, kokusunu içime çekiyor, kirpiklerine bakıyor, ne gibi pembe düşler ya da korkulu rüyalar gördüğünü tahmin etmeye çalışıyordum. Uyandığında kentin ilk gürültüleri de başlamıştı. Hemen toparlanmak zorunda kaldım. Kendi kendime Hayyam'ın kitabına bir sonraki aşk gecesinde bakmaya söz verdim. Boş saraydan çıkmış, ürpererek yürüyordum. Tebriz sokakları hiç sıcak değildir. Kestirmeden gitmeye kalkışmadan kervansarayın yolunu tutmuştum. Oraya varmak için hiç acele etmiyordum. Gecenin kıpırtısı içimde durulmuş değildi. Resimler, hareketler, fısıltılar gözlerimin önünde uçuşup duruyordu. Mutlu muydum, onu bile bilmiyordum. Bir doyum, bir rahatlama, bir dolgunluk hissediyordum ama yasak aşklarla birlikte gelen suçluluk duygusu içimi kemiriyordu. Uykusuz gecelerin düşünceleri nasıl olursa o biçim düşünceler takılıyordu kafama. Ben gittikten sonra yüzünde bir gülümsemeyle tekrar uykuya daldı mı? Pişmanlık duyuyor mu? Onu tekrar gördüğümde ve yalnız kaldığımızda yakınlık mı gösterecek, soğuk mu duracak? Bu gece gene gideceğim, gözlerinde bir inanç arayacağım. Birden bir top atışı duyuldu. Durdum, kulak verdim. Önce bir sessizlik oldu, ardından silahlar patladı, sonunda her şey duruldu. Yoluma devam ettim, biraz daha hızlı adımlarla kulağımı kabartmış yürüyordum. Yeni bir gümbürtü duyuldu, ardından üçüncüsü. Bu kez telaşlandım, bu sıklıkta tek bir top atışı olamazdı bu. İki top olmalıydı ya da daha çok. İki sokak ötesinde iki havan topu patladı. Koşmaya başladım, kaleye doğru. Fazıl korktuğum haberi doğruladı. Şah'ın kuvvetleri gece gelmişti. Mollaların tuttukları mahallelere yerleşmişlerdi. Arkalarından gelen birlikler vardı. Her bir yandan akıyorlardı. Tebriz kuşatılmıştı. Tahran askeri valisi Albay Liyakov'un birliklere çektiği nutuk şöyleydi. Değerli Kazaklar, Şah tehlikede, Tebrizliler onu tanımıyor, ona savaş açtılar. Onu anayasayı kabule zorluyorlar. Oysa anayasa bizim ayrıcalıklarımızı kaldırmak, birliklerimizi lağvetmek istiyorlar. Başarırlarsa sizin karılarınız ve çocuklarınız aç kalacaklardır. Anayasa en büyük düşmanımızdır. Ona karşı aslanlar gibi savaşmalısınız. Parlamentoyu yıkmakla bütün dünyayı kendinize hayran kıldınız. Bu hayırlı eyleminizi sürdürün. İsyan etmiş kenti ezin, ben de size Rus ve İran hükümdarları adına para ve mevki vaat ediyorum. Tebriz'in zenginlikleri sizindir. Gidip almaya bakın. Tahran ve St. Petersburg'da yüksek sesle, Londra'da da fısıltıyla verilen emir aynıydı. Tebriz'i yerle bir etmek. Tebriz cezaların en ağırını hak etmiştir. İbret için cezasını görmelidir. Tebriz yenilirse artık hiç kimse anayasa, parlamento, demokrasi sözü edemez. Doğu yeniden derin uykusuna dalabilir. İşte böylece bütün dünya aylar boyu sürecek garip ve acıklı bir çekişmeye tanık olacaktı. Tebriz örneği İran'ın diğer kentlerinde direniş ateşini yaktığı halde kentin kendisi giderek sertleşen bir kuşatmaya tabi oluyordu. Anayasacılar kalkınmak, toparlanmak, yeniden örgütlenmek ve son kaleleri yıkılmadan silahı ele almak vaktini bulabilecekler miydi?